Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınla birlikte karşınızdayız. Sinyalden de anladığınız gibi Özgül Piyade ile Hayata Dair diyeceğiz saat 17'ye kadar yaklaşık. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Sevgili dinleyiciler, sizler için programı Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Recep Özdem var. Ve bugün biz değerli hocamla anneler, anne ve çocuk ilişkisini konuşacağız. Çünkü geride kalan haftalarda babaları konuşmuştuk biliyorsunuz. Evet. Aile ilişkilerini konuşmuştuk. Evet. Dolayısıyla anne figürü üzerinden gideceğiz bugünkü programda. Fakat onun öncesinde dün tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir gün yaşadı.
Çok önemli.
95. yıl dönümümüzü kutladık.
Evet. Evet.
Ve büyük projelerin bittiği bir günde dündü yine.
Çok
İstanbul'da
güzel.
Büyük bir havalimanı açıldı.
Evet.
Ankara'da bir takım etkinlikler elbette yapıldı. Birkaç cümleyle Cumhuriyetimize dair sizin de fikirlerinizi alayım, görüşlerinizi alayım, sonra programa girelim.
Şimdi ben eski bir eğitimci olarak da burada bulunuyorum. Her zaman şöyle söylemişimdir. Bu gençlik ciddi anlamda Türk gençliği önemli. Atatürk de bu gençliğe önem vermiş. Ve gençlerin en çok istediği nokta ders okumak, çalışmak çok önemli. Hatta belki Cumhuriyet'in bayramı içinde belki bunu konuşuruz ama bir denk gelirse 19 Mayıs'da da konuşuruz. Ben eğitimcilik yaptığım dönemde 3 ay boyunca böyle çocuklar törenlere hazırlanırdı. Hı-hı. Çok vakit kaybı olurdu. Hep sitem ederdim. Derdim ki yani Atatürk bizden gençliğin eğitim çalışan gayretlisini istemiş. 2-3 ay okullardan uzak kalması çok da doğru bir hareket değil diye hep böyle üzülürdüm. Onun için gerçekten bu gençliğe sahip çıkma noktası aslında o yoldan gitmek istiyorsak gençliğimizin daha çalışkan, daha düşünceli, daha dünya ülkeleri içinde yer alan, ülkesini düşünen, vatanını düşünen. Çünkü Atatürk vatanını düşünen bir liderdi. Bizim gençliğimiz onun peşinden gitmesi lazım. Vatanını düşünmesi lazım, halkını düşünmesi lazım, insanı düşünmesi lazım, çalışması lazım. Çok önemli bir nokta.
Çalışıyor yani. Gibi yapmaması lazım.
Evet,
düşünüyor gibi yapmaması lazım. Üretiyor gibi yapmaması lazım.
En
çalışması,
problem,
düşünmesi, üretmesi lazım.
İşte hani dün İstanbul'daki işte İstanbul Havalimanı'nın açılmasında da o nokta var. Yani bu hani kısa sürede projelerin bitmesi, gayretlerin olması, bu ülkeye hizmetlerin yapılması o kadar önemli nokta ki. Öyle bir hale geldi ki bunu belki çok gençlerimiz anlamıyor ama emin olun bazı şeyler var. İyi olanlar. Benim evime yapılsa sevilmem ama bu vatan benim evim olduğu için yapılan her şey bizi çok mutlu ediyor. Pozitifler mutlu ediyor, negatifler de bizi üzüyorlar. Gençler de o noktadan bakması lazım hayata. Yani zamanın kıymetini bilmek, işte şu anki mesela okuldaki verilen imkanlar var birçok noktalarda. Onların kıymetini bilmek, az şikayet etmeleri lazım.
Şikayet bahane olsa, üretmek çok kolay değil mi hocam?
Tabii biz etmemiz lazım şikayet edeceksek. O yüzden anne babalar da çocuklarına tabii biz bunu hep işliyoruz sizle beraber.
Evet.
Çocuklarına aktardıkları noktalarda yani bu vatanın kıymetli olduğunu, bu vatanın nasıl kazanıldığını hatırlıyor musun? Sizle mi konuşmuştuk? Çok iyi hatırlamıyorum. Bir delikanlı bana geldi dedik işte Çanakkale Savaşı ile ilgili 6 sayfalık bir özet çıkarması hı hı. gerekiyormuş. Çok zor demişti bana. Ben de ona dedim ki nasıl zor?
Beraber konuştuk.
Beraber.
Yaşayanları bir de düşün.
Evet. Canım. Yani o Çanakkale Savaşı için ne kadar emek harcadı gençler ya da o dönemin savaşanları.
Tabii.
Yani onlar bunu yaşarken o zorluğu hissetmediler de bu vatanı bize bırakmak evet. için. Nasıl olur da biz oradaki yazılanları okumakta ya da özetini çıkarmakta, öğrenmekte zorlanırız. Onun için öğrenmek ilk önce inşallah bu bize bugünler bir daha böyle kendimizi toparlamak gerektiğini.
Yeniden bir sorgulama
tabii,
değil mi?
Vatana sahip çıkmak gerektiğini, milletimizin, vatanımızın değerli olduğunu, dünya ülkeleri içinde yer alacağımız zaman en gelişmiş ülke olmak gerektiğini. Bunlar önemli noktalar. İnşallah o yolda gideceğiz.
İnşallah bu güzel dileklerinize ve önerilerinize ve uyarılarınıza da genç arkadaşlarımızın da kulak verdiğini düşünüyorum. Siz söylerken lise yıllarıma birden gittim. Tarih öğretmenim dedesinin hayatını anlatırken işte o Kurtuluş Savaşı yıllarında cephede savaşan askerlerden biriymiş dedesi. Haftalarca ayağındaki botu çıkaramadığını anlatırmış dedesi. Ve bir an çıkardığında o botla birlikte ayağındaki derilerin de geldiğini.
Geldiğini.
Yani bu kadar yokluklar, yoksunluklar içerisinde bir hedefe giden bir tarihten gelen insanlar olarak bunları da atlamamak
aslında çok
gibi.
Uzak değil bunlar. Dertleri vatan. Niye? Vatan olmadığı zaman
hiçbir şeyin anlamı kalmıyor.
Hiçbir şeyin anlamı yok. Ama şimdiki biraz tabii gençleri de suçlamak lazım. Biz çok aktaramıyoruz. İşte bir belki bir yeni bir çıkan telefon modeli onlarda yok diye üzülen gençlerimiz var. Ya da bir iyi bir restoranda yemek yiyemedi diye. Ya da bir ayakkabısının yani üçüncü model ayakkabıyı alamadı diye üzülenlerimiz var. Ya da bir gencin işte yüzündeki sivilce çok önemli ama o sivilce için belki saatlerini harcayabiliyor o noktada. Onun için de burada bunları anne baba olarak çocuklarımızı yetiştirirken evet tabii meslek sahibi olsunlar, gelecekte iyi insan olsun diyoruz ama o iyinin içine dünyayı düşünmek ama onunla beraber ülkenin de düşünmeyi de yerleştirmemiz lazım.
Kesinlikle bunlar bir bütün.
Bütün,
bir
evet.
Bütün. Sevgili dinleyiciler, biz sohbete hemen başladık. Ben hemen hatırlatayım. Facebook ve Instagram adreslerimizi de TRT Hayata Dair. Telefon numaralarımız da +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21. Sorularınızı bekliyoruz. Değerli hocam, anneler dedik, babalar dedik. Bugün anneleri konuşalım dedik. Sağlıklı anne çocuk ilişkisi nasıl kurulmalı diye bir ilk başlığımız var burada. Dilerseniz onunla başlayalım, sonra sohbet bizi nereye götürürse.
Şimdi bu mesleğin içine girdiğim zaman öğrendiğim en önemli nokta şu oldu. Dinleyicilerimiz şimdi görmüyorlarsın ama bir ayağınızda bir kırık var. Geçmiş olsun dileyim ben burada yeteyim. Dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi de sonra izledikleri yerden dualarını isteyelim.
İnşallah.
Şimdi oradaki bir kemiğin bir burkulması bile ne yapıyor orada? Bir travmatik durum oluşturuyor, evet. Ve sizin günlük hayatınızın devamını zorlaştırıyor. Hani çok şükür tedavisi olan bir nokta. Oradaki bir lifin kopması ya da ufacık oradaki bir zedelenme insanın fiziksel durum nasıl zarar veriyorsa anne çocuk ilişkisinde de 0-2 var. 0-2 çok temel. O 0-2'deki o 3 tane duyguyu eğer çocuk anneden almıyorsa babadan almıyor dönemde.
Nedir anne, o 3 duygu hocam?
Sevgi, güven ve ait olma. 3 tane duygu. Yani sevildiğini hissetmek, değer, güven duygusu ve ait olma duygusu. Şimdi hep böyle evliliklerde, mesleki hayatlarda kişinin işte biraz önce vatan duygusunu konuştuk. Bunlar da ait olma noktasında problemler yaşarız. Neden? Bir yere kendinize ait hissederseniz siz burada çalışıyorsunuz, buraya aitsiniz ve burası sizin için bir mekan olmaktan ziyade sizin hayatınızın
daha
önemli
ötede,
bölümü.
Daha anlamlı, tabii,
tabii. Benim için
bir
işte,
yuva oluyor, ikinci tabii, bir yuva
tabii,
oluyor.
Benim için daha farklı ama sizin için farklı bir anlam kazanıyor. İşte Ankara'da yaşıyorsunuz, birçok ev var. Ama sizin evinizin ait olduğunuz yerin belli bir numarası ve semti var. Ne kadar nereye giderseniz gidin asıl o evinize ulaştığınızda rahat ediyorsunuz. İşte çocuk için de anneden bu duyguyu alarak hayata başlıyor. Eğer o aitlik duygusunu annede alırsa çocuk ömür boyu nereye giderse gitsin orada uyum sağlıyor. Psikolojinin ruh sağlığının tanımı kişinin kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde olması. İşte o ilk iç dünyasındaki uyumu anneden alıyor. Yani annenin kucağında beslenen, anne sütüyle beslenen çocuk, bebek daha doğrusu, annenin kucağındayken ya biri beni kucağımda tutuyor. Biri seviyor bana, benim değer veriyor.
Karşılıksız bir de değil mi? Şart gibi yok yani. Öyle yaparsan
şey
yok. Değil.
İleride oluyor şart da.
Tamam.
Ama şimdi önce yok. Orada bir güven duygusu başlıyor. Binanın temeli atılmaya başlıyor 0-2'de. Ve genellikle çocuk ölümlerinde o anne yoksunluğunu çok fazla görüyoruz.
Peki hocam, mesleki tecrübeniz 0-2 yaşta bu büyük 3 temel duygunun karşılandığını mı gösteriyor ülkemizde ve dünyada, yoksa ciddi manada eksiklerin olduğunu mu gösteriyor?
Buradaki nokta şu. Aslında anneler bunu vermek çok istiyorlar, karşılamak istiyorlar. Belki farkında olmadan bu bilgi belki de onlarda yok, olmayabilir. Anne çocuk ilişkisinde şefkat vardır ve doğduğunda bunu karşılar, verir çocuğa bunu. Ama çünkü anne sütü almışsa bunu verir. Ama işte annenin belki evliliğe ilgili problemleri, annenin belki lohusalık dönemindeki problemleri, annenin psikolojik yapısı, ekonomik durum birçok nokta bunu etkilediği için anne belki de çocuğa bunu verirken, beslerken çocuğun orada anneden alması gereken ilgi yoksa, yani anne ona dokunmuyorsa, belki anne ağlayarak veriyor. sütü. Belki anne bir önce çocuğun karnını doyurmak gibi geçiştirebiliyor. Eğer çocuğa dokunmuyorsa, onun saçını okşamıyorsa, göz iletişimi kurmuyorsa çocuk orada anne sütüyle besleniyor. Belki biberonla da verseniz besleniyor. Yani onun fiziksel etkisini alıyor. Ama o ruhsal anlamdaki o bağ sağlıklı kurulmayabiliyor o noktada. Annelerimiz bu noktada çok bilinçsiz diyemem. Çünkü şefkat duygusu var. Bunu veriyorlar ama aslında sonra şöyle söyleyeyim. Evlatlar daha sonraki dönemlerde anne ve çocuk arasında 0-2'de bu duyguyu aldı almadı bilmediğimizi düşünelim. 2-4'e geldik. 2-4'te de bu anne çocuk arasındaki iletişim.
Evet.
Yani nedir işte karşılıklı beraber vakit geçirme, onun oyuncaklarla oyun oynama veya onu eğitirken kızmadan, öfkelenmeden, yani şiddet kullanmadan, işte fiziksel, duygusal, sözel şiddet kullanmadan eğitme. Bunu da çocuk çok hatırlamıyor. 4-6'ya geliyor. 4-6'da okul çağı, işte sosyal hayatın içine başka birileri giriyor. O dönemdeki annenin desteği, dış dünyayla ilgili noktada anneye danışabilme, sorma gibi noktalar. Burayı da çocuk çok hatırlamıyor. 6-12'yi çok iyi hatırlıyoruz. 6-12'de anne ile çocuk arasında o çatışmalı bir dönem oluyor. İşte anne da odayı topla, söz dinle, işte yaramazlık yapma, ödevini yap, kardeşinle kavga etme gibi gibi. Çocukla anne arasındaki o çatışmalı noktaya baktığında çocuk geri dönüp 6 yıllık süre içinde anneyle ne kadar bağ kurduğunu çok fark etmiyor. Ve genellikle hep şöyle işte annem beni çok öpmezdi, annem beni kucaklamazdı, annem bana çok sarılmazdı diye. Bu sefer o 6 yaş döneminden sonraki 12'ye kadar çocuk anneyle çocuk arasında yavaş yavaş uzaklaşma olabiliyor onun dönemde. Bir de tabii çocuk artık sosyal bir varlık olmaya başladığı için hayatına arkadaşları da girmeye başlıyor. Baba, evdeki diğer büyükler, öğretmenler, onlar da biraz daha aktif rol almaya başlayınca birazcık anneyle çocuk arasındaki o bağ eğer 6'dan önce güçlüyse
devam ediyor.
Çok daha güzel, daha devam sağlam ediyor. Devam ediyor.
Değilse orada değilse kopuş orada başlıyor.
Hele 12 ile 18'de ergenlikte çok ciddi anlamda çatışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bu anne ile çocuklar arasındaki ilişkiye baktığınızda kız erkek olarak da geleneksel yapıda bazen erkek çocuk kıymetli oluyor. Bazen hani kız
hala
çocuk...
Hala o anlayış egemen
çok,
mi toplumumuzda?
Çok tabii olmaz mı?
Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi
hocam?
Ben tabii biraz bunu da yaşamış biri olarak yani biz doğu kökeninden geliyoruz. Babam İslami noktada baktığı için kız çocukları daha kıymetlidir dini noktada. Öyle ayırım yapmaktan ziyade hani kız çocuklarını daha önemseyen bir yapıya sahipti.
Ya da koruyup gözeten.
Tabii daha koruyup gözeten, onların haklarını, duygusal yapılarını ön plana çıkaran. Annem de geleneksel olduğu için daha çok erkek çocukları çok önemli. Özellikle mesela işte bir hediye alınacak, önce gelinleri alınır, erkek çocukların çocuklarını alınır gibi böyle bir nokta vardı. Bunun nedeni de eskiden erkek çocuklar bakarmış hani küçük yerlerde. Annelere kim bakacak? Ya gelin gelecek bakacak, o yüzden de o anne çocuk erkek çocuk arasındaki ilişki daha fazlaydı. Ama şimdi de
biraz bir duygusal yatırım da var gibi değil mi yani?
Tabii ben şimdi yani, biraz da bağımlı hale koyalım. De getiriyor tabii. Ki ileride gelinin çok da ön planı çıkarmasın, biraz bana da zaman ayırsın gibi, o da tabii. Var o noktada. Ama şimdi bu tersine döndü. Şimdi kız çocuklarla anneler arasındaki diyalog daha farklı. Çünkü artık kızlar evlendikleri zaman eşlerini yönettikleri için anneler o eve daha kolay girebiliyorlar. Eskiden kayınvalide problemi ön plandayken şimdi damatla
i̇şte
kayınvalide.
Yeni bir başlık konusu çıktı.
Evet, damat ve kayınvalide arasında şu an daha çok diyalog var. Artık erkek çocukların anneleri çok kızları oğulların evlerine gidemiyorlar ya da o diyalog yok. Gelin kayınvalide arasındaki mesafe uzadı. Ama kızların anneleriyle
peki bu sağlıklı var. Bir dönüşüm mü?
Değil. Tabii değil. Asla değil. Ama tabii bunu ayrım olarak değil de biz tabii bunları konuşacağız.
Tespit olarak
söylüyoruz. Aslında anne çocuk ilişkisi kız ve erkek noktasında tek fark şurada olması lazım. Tek fark. Çocuklarınızı yetiştirirken onların kimliklerine saygı duyan şekilde yetiştirirseniz onlar da hayatlarında o kimlikleriyle yer alırlar. Yoksa bir erkek egemenliği, kadın egemenliği bir durum yok. Erkekte ne vardır? Erkek çocuk daha dış dünyada hayata yer alır ve biraz daha sorumluluk yüklenendir. Bir kız da ne olacak? İleride anne olacaktır, eş olacaktır, sorumluluğu farklı olacaktır. Yani biraz daha kimliklerine uygun yetiştirmek gerekirken bunun nedeni de Anneler kendilerini biraz daha ezilmiş hissettikleri için bu teknolojik dönem ve rahatlık noktasını görmeye başladılar. İşte o kendi haklarını bir kızları aracılığıyla biraz daha güçlendirdiler. Ben yaşamadım, kızım yaşasın. Ya da işte kızıyla beraber yaşamaya başladılar.
Belki bunu farkında olmadan bile yapıyor, çocuğunu manipüle ediyor değil mi?
İşte orada da ne oluyor? Bağımsız bir kimlik oluşturmuyorlar. Hani o 0-2 dediğimiz noktada eğer sağlıklı bir nokta olursa, yani aile anneyle sağlıklı bağ kurarsa 0-2'de, hani güvenli bağ diyoruz ya, 2-4'te de bağımlı, yarı bağımsız özgürlük dönemidir. O da yine anneden. Bakın şimdi hiçbir şekilde...
Bununla ilgili hocam bir görüntülü bir deney izledim. Hemen size soracağım fikrinizi. İki evlat var. Anneler çocuklarını bırakıyorlar. Güvenli bir çocuk oyuncaklarıyla oynuyor. Annesi bir süre sonra gelecek diye. Diğeri sürekli gözü kapıda ve tedirgin.
Harika tabii.
Ne zaman gelecek? Ne zaman beni bıraktı mı?
Terk edilme duygusu. Terk edilme duygusu.
Ve bu işte, bütün bir ömür belki insanı
çok fena
takip ediyor bu
tabii.
Duygu.
Sadece orada değil ki. Diğer ilişkilerde de öyle yapıyor. Yani eğer erkekse işte yani evleneceği insan veya kız arkadaş tarafından terk edeceği düşünüyor. Kızsa da ters tarafta düşünebiliyor.
Peki onu düşününce ne yapıyor? Daha çok uyumsuzluk yapan o mu oluyor? O mu terk ediyor mesela?
Aslında şöyle bir nokta var. Yani evleneceğiniz kişiyle ilgili noktada çok fazla düşünmek eğer hani sürekli o korkuyla baktığınızda korktuğunuz için normal iletişiminizi değil biraz daha aşırı verici bir iletişim kullanıyorsunuz. Aşırı verici iletişim de tavizkar bir yerde sonra bitiyor sizin hayatınız. Götüremezsiniz ki onu ondan. Niye? Çünkü bir prosedür var bunun. Usulünün dışına çıkıyorsunuz. İşte o 0-2'deki güvenli bağ kurma dediğimiz anneyle çocuk. Bakın bu babayla çocuk arasında öyle kurulmuyor. 2-4'te de yarı bağımsızlık dediğimiz kendi haklarını bilme, adımlarını atma ama bir noktada da buradan beslenme. 4-6 artık kendi kendine yetebilir gibi olması sadece etraftan destek. 6-12'de kendi kendine karar verebiliyor ama bir ihtiyacı olduğu zaman onlara danışan. 12-18'e geldiği zaman da ergenlik dönemine geldiğinde de sıkıntıları olduğu zaman bile onları onlara söyleyebilen, güven duyan. Ondan sonraki hayatta da kendi kendine yeten. Anne babaya ihtiyacının olmadığı durumlarda da başka büyüklerden faydalanabilen bireyler.
Çemberi daha da genişletiyor.
Genişletiyor o noktada. En çok bizim problemimiz şu. Kendine yeten insan olmak lazım. Ama şimdi annelikle ilgili...
Örneğin bir yetişkine sen kendi başına yaşayamazsın, yalnız kalamazsın diyorsa birileri ne demek istiyorlar?
Bensiz olamazsın. Bağımlı kimlik ve bağlı kimlik. Bağlı kimlik... aradaki bağ sağlıklıdır. Bağımlı kimlik onun yokluğunda kendinde o sizin dediğiniz gibi etrafı sağa sola gözetleyen bir model ortaya çıkar bağımlı kimlikte. Şimdi annelerde şefkat vardır ya bizde.
Evet.
Şefkat nedir? Evladınızın ihtiyacını karşılarken daha geniş olmanız. Hoşgörülü olmanız. Ama tabii anne şefkatli ortamda yetişmişse. Anne sevgi ve değer duygusuyla büyümüşse evladına bunu verebiliyor. Eğer büyümemişse anne çocuğunu dünyaya getirmekle anne vasfını alıyor ama çocuğunun her bakışında, her yetiştirmesinde çocuğuyla olan güvenli o bağı kuramıyor.
Mümkün İçini değil. Dolduramıyor.
Mümkün değil. Ve öyle büyüyen kişilerde de sürekli iç dünyalarında bir boşluk çıkıyor. Annenin yokluğu, fiziksel yokluk değil, annenin ruhsal yokluğu, kız ve erkek fark etmiyor çocuklarda. Ciddi anlamda bir boşluk var. O boşluğu da ya erken hem cins ya da karşı cinsle daha arkadaş edinme, yanlış alışkanlıklara yönelme ya da korku ve kaygılarla hayata bakma gibi negatif durumlar ortaya çıkarabiliyor. Yani anne aslında hani baba güç dedik. Anne de bir kucak, bir sıcaklık, bir sarılma olması lazım. Ben terapi seanslarımda şunu yaptım.
Evet hocam.
Bir anneye çocuğuna sarılmayı öğrettim. Hiç sarılmamış çocuklarına. 3 tane evladı vardı. 3'üne de sarılmamış. Bazen ben gelen misafirlerimi sarılırım ben. Kızlarımız işte yani çocuklarla olan biri. Çocukların kolları yanlarında durur.
Bilmiyorlar yani. Karşılık ya, vermeyi bilmiyorlar.
Yani bu kol neye yarar? Sarılmaya yarar bu kol. İşte o sarılma duygusunu anneden öğreniyor çocuklar. Babadan da öğrenir tabii o ama ilk noktayı annede. Çünkü anne onu kucakta
tutarken... Ana figür anne diyorsunuz.
Anne.
Tabii esas
teması. Ve tabii anneler çocuklarını çok fazla isteyerek dünyaya getirmemiş olabilirler. Yani anne olmuşlardır ama o annelerin içi dolmamıştır. Hep de şunu söylerim ben. Mesela bu bardak anne kabul edelim. Bunun içini boş düşünelim. Çocuk bunun içi boş. Ne demek içi? Annelik, hoşgörü, vericilik. Belki uykusuz kalma, yorgun olma, hayatınızda hep onu düşünme. Onun için yaşama değil ama onun için yaşama ve sürekli çocuğunuza destek olma. Onun iyi ve kötü yönlerinde ne olursa olsun onu eleştirmeden, yargılamadan, suçlamadan onun yanında olduğunuzu hissettirme. Yani annelik dediğiniz zaten tek noktada onun için hazır olan bir yapısınız. Bunu çağ ne derse desin değişmez. Çünkü herkes ağladığı zaman anam diye ağlıyor.
Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
Ama şimdi anneler yok. Yani o bu bardağın içi boş. O dediğimiz duygu yok. Yani sadece bir kadın evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, anne olmuş isim olarak. Ama bunun içi boş. Çocuk bunun peşinden koşuyor. Murat Bey koşuyor peşinden. Arıyor bu noktayı sürekli. Bakın dikkat edin, burada su yok. Her seferinde koşuyor ama doyamadı. Ne yapıyor? Anne koşturuyor sürekli. Hı hı. Ve belki ta anne hayatı bitene kadar o çocuk anneyi mutlu edebilmek için sürekli annenin peşinden koşan ve ona tabi olan, onun dediğini yapmaya çalışan bir kimlik ortaya çıkıyor. Şimdi benim iki tane evladım var.
Allah bağışlasın.
Amin cümlesini. Hiçbir zamanda iyi evlatları ama yani annemizi mutlu edelim falan diye bir dertleri yok. Neden? Çünkü
isimleri
zaten...
İsimleri ne? İsimleri ne hocam?
Biri Azer, biri Emre. Azer,
Azer Emre iyi dinleyin. Arada bizi de dinleyin.
Şimdi niye? Neden? Şöyle bir sıkıntı yok elhamdülillah. Biliyorum, ama niye tabii. Yok? Çünkü zaten anne onları mutlu ediyor. Yani hani anneden alması gerekeni alıyorlar. Ama bir ihtiyaç olursa ve anne de talep ederse onu karşılarlar. Aslında sağlıklı ilişki bu. Yani anneyi mutlu etmeye değil. Hani annenin bir ihtiyacı var. Bir evlat olarak da siz onu karşılayacaksınız. Onu karşılamanız gerekiyor o noktada. Ama öyle bir çocuklar var ki anneyi mutlu etmek için uğraşıyorlar.
Kendinden vazgeçmiş değil mi?
Evet.
Ama anneler de o çocukları belki öyle yetiştiriyorlar.
Niye?
Niye?
Çocuğu mutlu etmiyor, doyurmuyor ki. Ne var öyle? Elinde kozu var. Bak bunu vereceğim, sen benim sözümü dinle. Bunu dinlemezsen vermem. Yani ne oluyor burada? Hep pazarlıklı bir sevgi oluyor.
Şart kipi işte. İseli.
Anne çocuk mesela dostluğun tanımı ne derler? Kalk gidelim dediğinde nereye diye sormayandır diyor ya.
Tabii.
Anne çocuk arasındaki bağ da.
Böyle olmalı.
Tabii aslında annelik yaratıcının bir özelliği. Yani yaratıcı bir insan dünyaya getirirken anneyi seçiyor. Diyor ki sen benim yerime bunu dünyaya getir diyor ve Allah vericidir. Kuluna her şeyi verir.
O yüzden işte rahim
deniyor ya, rahim isminden. Ve anne de o özelliğe sahiptir. O zaman da hiç Cenab-ı Hak geri bizden bir şey istiyor mu? Hiçbir şey istemiyor. Her şeyi veriyor. Sadece görevlerinizi yapın diyor. Annelik de böyledir. Verirsiniz yaparsın ama çocuk görevlerini yapar. Görevden fazlası. Mesela şey çok kötüdür bu ifade. Ben çok karşılaşıyorum anne çocuk ilişkilerinde. Annem üzülecek diye söylemiyorum. Annem kızacak, morali bozulacak, annem hastalanacak diye söylemiyorum. Olmaz. Anne ne kadar üzülse de, anne ne kadar hasta olsa da.
O gerçeklikten haberdar olacak
evet.
Değil mi?
Çünkü çocuk öbürü. Yani anne 30 yaşında, o 10 yaşında farz edelim. Arada 20 yaş var. Ama ne olur 80-90 yaşına gelir de artık
tabii
anne.
Tabii artık. Dünya ile biraz daha
evet,
algılar zayıflamıştır değil mi bedensel?
Evet şeyde. Artık fiziksel anlamda da zorlanmıştır.
Yeniden o bebeklik dönemine gidiyordur dönmüştür. İnsan.
O zaman zaten siz o zaman olursunuz.
Esirgeyip korursunuz
zaten. O zaman
ama aklı fikri pırıl pırıl olan bir anneden babadan gerçekleri de saklamaya
gerek yok. Niye? Çünkü siz ona danışacaksınız. İşte tabii. O güven duygusu 0-2'de kazanıldığında sadece orada değil 0-2'de sağlıklı o iletişim dediğimiz kazanıldığında aynı hepsi şöyle söylüyor. Farz edelim ki bir daireniz var 80 metrekare. Siz o 80 metrekarenin için isterseniz 4'e bölün. İsterseniz bir oda yapın. İsterseniz 3'e bölün. Onu bölebilirsiniz ama 80'i genişletemezsiniz. Yan daireye geçersiniz o zaman. İşte o sevgi, güven ve ait olma 0-2 yaş döneminde öyledir. Yani temeldir sizin için. O temelin üstüne sağlam atmışsanız istediğiniz şekilde genişletebilirsiniz.
İçeride istediğiniz dizayn.
Şekilde yapabilirsiniz. Ve insanların hayatlarında psikolojik anlamda çok problem yaşamayanlar. ve kendilerini daha güvenli hissedenler, yaptığı bir işte başarılı olma konusunda daha böyle doğru adım atanlar, dürüstlük kavramı çok yüksek olanlar genellikle o dönemleri daha sağlıklı yaşamış olurlar. Öbürlerin biraz daha fırtına vardır. Yani böyle rüzgar
bir
gelince...
Bir var, bir gelgit
evet,
var.
Evet.
Hocam dilerseniz bir müzik arası verelim kaldığımız yerden. Devam edelim sevgili dinleyiciler. Memleketim FM Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayında Özgül Piyade ile Hayata Dair de anneyi konuşuyoruz, anneliği konuşuyoruz. Ama anne deyince tabii baba giriyor, çocuk giriyor, yetişkinlik giriyor. Bir sohbet formatıyla gidiyoruz. Şimdi Murat Boz, Özledim diyor.
Dışarıdan gördüğüm gibi değil. Bir kez olsun buradan bakmadım. Üzüldüm zannediyorsan şunu bil. Canım yandı geçti çok yakmadım. Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar. Dalgalanır deniz ne çıkar, durulur yavaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar. Ben özledim galiba seni.
Evet, Murat Boz'dan dinledik sevgili dinleyiciler. Özgül Piyade ile Hayata Dair de Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında bugün anneleri konuşuyoruz ve sorularınız geliyor. Dilerseniz hocam bir soruyla ikinci bölüme başlayalım. Nesli Karaca bir soru yöneltmiş bizlere. Ben 35 yaşındayım, evliyim, 3 çocuğum var. Annemin hayatıma sürekli müdahil olması ve bunun bana yaşattığı sıkıntılar noktasında sizden tavsiye almak istiyorum. Annemi kırmak istemiyorum ancak benim kırmamak için çabalamam annemin hayatıma müdahalelerini daha da arttırıyor. Çocuklarım, eşim ve hatta ev işlerime kadar hemen hemen her konuda bana sürekli akıl veriyor. Sözünü dinlemezsem tavır koyuyor. Bu durum aile huzurumuzda kaçırıyor. İçinden çıkılmaz bir noktaya gelmiş durumdayım. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim diyor. Şimdi, Nesli Karaca.
Evet, bize biraz önce müzik arasından önce konuştuğumuz noktaya geliyor. Bunları çok fazla görüyoruz.
Evet.
Şimdi burada kırmamak üzere söyleniyor ya. Şimdi bir insan karşıdaki kişiyi kırmak isterse kast olur, kırar o noktada. Ama neden insan ilişkileri kırmama üzerine oturtur ki? Yani aranızdaki dostlukta nedir? Yani bu benim için olabilir ya da olmaz dersiniz. Şimdi bize anne hakkı çok önemlidir. Hani cennet annelerin ayakları altındadır. Evet. Bu çok önemli. Annenin hakkını, anne babanın hakkına riayet edeceksin. Çünkü hani onlara hani yaşlandığında yanında annesi babası yaşlandığı halde ondan faydalanamayan akıl kabul edilmiyor. Ya da anne baba duası çok önemlidir. Gerçekten insanın hayatında anne babası dua ederse insanın hayatında çok şey güzel olur. Ama bunu anne ve baba için.
Anne baba ağrı da önemlidir.
O da çok, ama işte bu anne ve baba için doğru tanım, yani hani tanımını koyuyoruz. Mesela işte öğretmen tanımı var, doktor tanımı var, mühendis tanımı var ama bu bütünden bahsediyoruz. O bütünlüğü bulamadıktan sonra o ismin içinde olmanın bir anlamı yok. Görevini yerine getirmek ve bütünlüğüyle karşıya o resmi sunmak çok önemli. Şimdi buradaki nokta şu, anneniz sizin hayatınıza karışıp akıl verdiği zaman şöyle düşünmek lazım. Beni annem yetiştirdi. Evet, güzel. Ben de bir yerlere geldim. Benim de evlatlarım var ve anne oluyorum. Ona bu durumlarımı niye aktarıyorum? Bir, neden soruyorum ben aileme, anneme böyle bir noktayı? Acaba onu çözebileceği bir mesele mi? Bir. İki, annem bana akıl verdiği konulara bir bakalım. Ben o noktalarda gerçekten doğru mu davranamıyorum? Yoksa annem benim işime karışmak için mi yapıyor?
Sınırlarını ihlal mi ediyor?
Ediyor, evet.
Ben ona izin mi veriyorum?
İzin mi veriyorum? İşte buradaki nokta şu. Biz hep böyle sevgi adı altında evlatlarımızın işine karışmayı ön plana çıkarırsak... onlar da sevgi adı altında annemiz kırılmasın diye onların söyledikleri ya da onların taleplerine karşı koymazsak, o sınırlarımızı çizmezsek ortaya çıkacak olan resim maalesef evlilikte problemi de getirecektir. Çünkü hanımefendinin eşi de annesinin dediğini dinlese, bu hanımefendi bize soran. Onun eşi de dese ki benim annem de böyle istiyor.
Annesinin ağzına bakıyor diye o zaman
o,
değil mi?
Diyebilir mi? O da istemeyecek. O zaman ben de annem dediğini diyeceğim. O zaman ne olur? Çatışma olur.
O zaman o ailenin kendi ritmi nerede?
Tabii. Şimdi burada annelerin çocuklara aktarması gereken şey onların belli bir yere gelene kadardır. Ondan sonra çocuklar ihtiyaç duyarsa döner, destek olursa döner. Anne o hayatın içine yer alır. Biz anne baba olarak sevgi adı altında çocuklarımızın hayatlarının içinde çok fazla yer almamalı. Gençler de anne babaların onların hayatına müdahale ettiği noktalara sert bir şekilde değil, saygısız bir şekilde değil. Bu konuda yok hayır ben böyle düşünüyorum ya da bizim için doğrusu bu. Bizim kararımız gibi eşleriyle beraber verdikleri kararı uygulaması lazım. Yani yoksa hanımefendi bu noktada annemi kırmayayım şimdi bunu yapayım derse ya çocuklarını kıracak. Niye eşini kıracak ya da kendini kıracak? Bu da evliliği bozulacak.
Burada hocam şu da var mı? İnsanların çok büyük bir çoğunluğu inisiyatif almaktan imtina edip akıllarını tırnak içinde söylüyorum kiraya mı veriyorlar? Yani anneye, babaya, komşuya değil mi? İnsanın bir kendi iradesi
burada,
bir karar
burada,
mı?
Ama burada siz şöyle söyleyeyim o noktada. Siz bu noktayı kendi düşünceniz olarak baktığınızda inisiyatif alma gibi düşünüyorsunuz değil. Oradaki durum şu. Hani siz kendiniz inisiyatif aldığınız için, aklınızı kullandığınız için karşıda insanda da bu var diye zannediyor. Yok. Karşıdaki insan onu düşünmüyor. O halin içine girecek kadar da cesur, cesaretliyim yani Onun için çok da önemli değil ya da onun için emek bile harcamıyor.
Böyle bir kaygısı yok.
Tabii. Yoksa ben almayayım da bunu bir sorumlu alsa öyle. Keşke öyle olsa. Hadi dese ki ya ben bunu almak istiyorum ama biraz arka plana atayım, öyle bir şey yok. Yani o onun rahatsız bile etmiyor.
Yani bana diyorsunuz ki Murat Bey durum sizin sorunuzdaki kadar bile iyimser değil.
Değil.
O zaman gelin Bernard Shaw'ı analım. Bernard Shaw demiş ki insanların %2'si düşünür, %3'ü düşündüğünü zanneder, %95'i de düşünmek yerine ölmeyi tercih eder.
Doğru söylemiştir. Yani niye şöyle, neden öyle söylüyor? Çünkü düşünmek dediğiniz, işte bizim anneler olarak çocuklarımıza aktarmamız gereken şey çocuğun düşünmesi, idrak etmesi, fark etmesi ve yükümlülük alması. Hani programa girmeden önce de birazcık hani yükümlülük almak nedir diye. Nedir yükümlülük almak orada? O yükümlülüğü almak çocuklar için acaba bizden kopuyor mu diye de düşünüyoruz o noktada. Yani çocuk kendi başına her şeyi başarırsa, yarın bana ihtiyaç duymazsa, acaba benim ihtiyacım olduğu zaman yanımda olmaz diye de korkularımız olabilir.
Ya da o sevgiyi kaybetmek korkusu da mı var?
O da olabilir. Tabii. Ya da işte belki bugün çocuklar bizim sözümüzü dinlesinler ki onların hayatlarına hep sürekli müdahil olalım, yani işlerin içine girelim diye. Belki çocuklara fark etmeden o bağımlı yapıyı da getiriyoruz ya. Çocuklar da bunu öyle görmedikleri için nasıl olsa benim bir sıkıntım olsa onlar çözer. Ya da ben burada demek bunu sıkıntı olarak görmüyorum, annem babam sıkıntı olarak görüyor gibi akıllarını kullanmaktan, düşünmekten uzak olabiliyorlar. Buradaki asıl mesele nedir? Şimdi hanımefendi anneyi kırmamak için çocuklarını, kendini ve eşini sıkıntıya soktu ya. Bu sefer ne oldu? Evlilikte problem oldu. Çocuk eğitimde problem oldu. Şimdi anne geldi. Bak şimdi ben biliyordum sen bunu yapamazsın.
Gördün diye girdi bak, lafa.
Tabii. Bu sefer ne oluyor? Otomatik ben çocuktaki beceriksizlik kavramını açığa çıkartmış
oluyorum. Ki muhtemelen oluyor. Bu ta çocukluktan beri gelen bir ilişki değil mi anne?
Sınır çizme çocuklukla alakalı. Yani 0-2'deki o güven ve ait olma duygusunu doğru verirseniz çok basit bir nokta. Anne sütünü vaktinde kesmek, çocuğun yatağını vaktinde ayırmak, anne ile çocuk arasındaki emzirme sürelerini doğru belirlemek, bunların hepsi çocuğun ileride bireysel yeterliklerini artıran noktadır. Bireysel olarak düşünmeyi öğrenmek, matematik sorusunu bile anneler okuduğunda ya da bir kitabı bir şey okuduğunda, ha bak burada böyle düşünüyor gördün mü der anne. Halbuki bırak çocuk düşünsün görsün. Niye gösteriyorsun onu?
Şimdi bir de son moda şu var hocam. İnsanlar hani bu sosyal medya hesaplarında dersimizi çalıştık, ödevlerimizi yaptık. Bir de böyle bir moda var. Benim inanılmaz derecede sinirlenip yadırgadım.
Harika bir tespitiniz var o noktada. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir tespitte bulundunuz. Bana geldiği zaman anne işte ödevimizi yaptık dediği zaman miz ne demek yani? Ödev onundur, bir birey noktasıdır. Nasıl bir onu yaparsınız nokta. Ama bir de şu var. Belki sıkıntılarımızın bir tanesi de bu. Bizim konuştuğumuz bu konularla ilgili tarifsiz yazılar, anneler, bir de şeyler var böyle, iyi annelerin siteleri falan var. Hı hı. Anneler birbirleri bilgilerini paylaşıyorlar, hı hı, hayatlarını paylaşıyorlar. Ben şunu merak ediyorum, orada geçirdiğiniz vakitte çocuğunuzdan çalmıyor musunuz, evinizden çalmıyor musunuz o noktada? Yani orada her paylaştığınız
ele nokta... Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı olmuyor mu yani?
Olmuyor mu orada? O yüzden de anneler...
Çok önemli bir şey söylediniz.
Evet, evet. Anneler çocukları
zaman zaman eşim de bana öyle diyor. Yani ben yazı yazıyorum, bir işte sistem var falan. İyi güzel tamam yazıyorsun ama benden zaman çalıyorsun diyor.
Ay yok işte evlilikten çalınır.
O normal mi?
Ya şöyle olur orada, bir bireysiniz ya. Evlilikte hayatınızın %20'sini veriyorsanız %80'i de başka bir noktada, hanımefendi için de öyle geçerli olabilir. Yani Orada evet, ama o %20'yi iyi geçirmek lazım ya da %10'u kaliteli zaman geçirmek lazım. Aslında bazen ona da değinmek istiyorum, işte evlendiğimiz zaman satın almış olmuyoruz. Yani hani bunu satın aldım, bu benim bardağım gibi olmuyor noktada. Tabii. Yani burada o paylaşımı kaliteye çevirmek.
Aslında hiçbir şey bize ait değil. Hiçbir yani şey. Canımız da bize
hiçbir
ait.
Hiçbir şey değil. Yani evlatlar da bizim değil. Tabii. Emanet bunlar
yani
hepsi.
Bu felsefi noktada, o
tabii,
ruhani tabii noktada bakabilirsek.
Emanete ihanet edilmez derken aslında evlatlara da edilmemesi gerekiyor. Onun için anneler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılarken ve onları eğitirken, çocukların sağlıklı yetişebilmesi için üstüne düşen görevleri yapma konusunda bakıcı anne modelinden çıkıp eğitimci anne olmaları gerekir, bir. En önemli nokta bu. Çocukların yaşlarına ve konumlarına göre onlarla ilgilenmek gerekir. Bu çok önemli.
Hocam peki medyanın bu konuda annelere yönelik programlarını çok sağlıklı buluyor musunuz? Ben
bulmuyorum. Şimdi tabii çok farklı bu konuda, çok değişik bilgiler var. Çünkü biz şöyle bir şey var. Bir, tabii çok çeviri okuyoruz. Yani bu konudaki uzman olan veya bilgi veren arkadaşlarımızın çoğu farklı üniversiteden mezun olanlar farklı eğitimle yetişebiliyorlar. Hı. Amerikan modeli vardır, İsviçre modeli vardır, işte geleneksel modeller vardır, İslami model vardır,
Batı ahlak Avrupa model vardır. Var,
her türlü modeller vardır. Hiçbir şeye gerek yok. Şöyle bir iki nesil geriye dönün. Bir bakın yani.
Babaannenize, anneannenize bir bakın.
Bir bakın. Baba içeri girdiğinde ayaklarını topluyor muydu çocuk? Topluyordu. Şimdi baba içeri girdiğinde çocuk odayı bile bırakın yani toplamayı.
Bacaklar tavana dikili. Elde evet. Telefon. Hoş geldin.
Hoş geldin. Evet. İki, eskiden baba eve geldiği zaman anneler çocuklarına babanız geldi diye kapıyı açtırıyor muydu? Çalış çalışma çok mesele değil
tabii
ki bu
doğru,
noktada.
Doğru.
Hani sofrada beraber oturma kavramı var mıydı kahvaltıda
var.
Yemek? Bunun dershaneyle okula gitmeyle kursla alakası yok. Bunu illa her zaman 7 gün 7 saat falan demiyoruz o noktada. Bir evin kural ve sistemleri noktasında.
Bir nezaket ve saygı ritmi tabii, var değil mi?
Şimdi şu noktamız var bizim. Para kazanan, çalışan ve okuyan kadınlar anne olduklarında mesleki yeterlilikleriyle daha çok yetiştikleri için anneler şöyle söylüyor. Yok hocam gerek yok, doktor olacak, bir tane biri gelir evin işini gücünü yapar, yemeği de öğrenmeyi versin, bak biz yemeği öğrendik ne oldu, biz temizliği öğrendik ne oldu. Halbuki kadın veya erkek bir bütündür o noktada, o bütünlüğü çocuklarınıza vermeniz lazım o noktada. Yani hem okula giderken hem de burada mutfakla ilgili bilgiyi, misafir ağırlamayı öğrense ne olur. Farz edelim ki çok basit ama o kadar önemli bir nokta ki. Bir anneanne, babaanne akşamleyin eve misafir geldi. Dede geldi misafir. Çocuklar da odada. Kapıya karşılamaya çıkmadı. Şimdi soruyorsunuz nerede çocuğunuz? Odada ders çalışıyor. Şimdi burada ne var? Çok basit bir şey ama çok önemli bir nokta var. Ne olabilir? Çocuk odadan çıkmadığını kabul edelim. Çağırır anne, der ki bunu anne öğretir. Annenin öğrettikleri sıfırlandı bu dönemde. O annenin öğrettiklerini okul vermez. Baba demiyorum, bakın tekrar ilk önce anne öğretir.
Anne öğretmeyip baba öğretiyorsa ne olur hocam?
Baba öğretir. Babanın öğrettiği yerleşir ama babayla çocuk arasındaki otorite noktası biraz daha nasıl söyleyeyim, biraz daha gevşek olmaya başlayabilir. Baba bir saygı kavramıdır ya. Hı hı. Hani bir
yani içselleştiremez mi çocuk?
Biraz iç, biraz orada sıkıntı olabilir o noktada. Belki babadan korkabilir, belki babadan çekinebilir. Mesela kız çocukları babayla diyalog kurduklarında çok faydalıdır ama hani belli bir sınırların da çizilmesi lazım tabii. O noktada. Nasıl ki evladımız da olsa odasına girmeye noktasında tabii. Belli sınırlarımız varsa bunun olması lazım. Şimdi orada anne demesi lazım ki çocuklara, gelin bakalım eve bir büyük geldi. Hadi bakalım bir hoş geldin deyin. Hoş geldin dedikten
iki
sonra
kur,
evet
mi?
Dedesi, babaannesi, teyzesi, halası kimse bir müsaade dersi var, tekrar odaya çekilmesi lazım. Şimdi bu görgüyü gören çocuk, yani anne olduğunda ya da baba olduğunda
giderken de yine bir güle güle kapıya çık.
Demesi lazım.
Değil mi?
Tabii. Ne olur bu çocuk ileride başta o evdeki anne baba olmak üzere diğer büyüklere de saygı göstermeyi ve toplumdaki diğer büyüklere de saygı göstermeyi ortadan kaldırıyor. Onun için isterseniz teknolojinin en zirvesini yapın, isterseniz ekonomik anlamda en yükseğe çıkın, insani değer olan anne ve babalık kavramında bu değerleri nesilden nesile aktaramadığınız sürece hiçbir anlamı yok. Düşünün ki evliliklerde evladınızın evine gidemiyorsunuz ya da kızın annesi gidiyor, erkeğin annesi gidiyor, erkeğin annesi gidiyor, kızın annesi gidemiyor. Yani burada anneler şöyle düşünüyorum, biz erkek çocuklarını biz yetiştiriyoruz, kızları da biz yetiştiriyoruz. Yani çocuklarımızın baba ve anne olma modellerini bizlerden öğreniyorlar. O yüzden de kız çocuklarını yetiştirirken ahlaki değerler, eğitimsel yapılar, erkek çocuklarını yetiştirirken saygı, kadını koruma, kadına sahip çıkma şiddeti de biz erkek çocuklarını yetiştirirken şiddeti de biz öğretiyoruz. Dövüyor anne çocuğunu. Erkek çocuk da ne yapacak? O da öfkeleniyorsa o da yarın onu dövmeyi öğreniyor.
Gücü yetince o da başka
onu
bir şey
yapıyor. Başkası da yapacak o noktada. O yüzden de çocuklara vurmamak gerektiğini, şiddetin eleştiri noktasının bile doğru olmadığını. Şimdi buradaki soruda duygusal şiddet var.
Kesinlikle.
Kırılır.
Evet.
Hayır, bir problem olduğuna kırılmayacağını, ben anneyim, bana gelip söyleyebilirsiniz. Bu noktada ben gücüm yetersiz, size yol gösteririm ama yetmediği noktada da yönlendiririm. Bir sıkıntınız olduğu zaman bana gelebilirsiniz. Ya da benim sizin hayatınızla ilgili sınırlarım bunlardır. Bunlarla ilgili noktaları dışında benimle paylaşma. Kız geldi, eşin annesini anlatıyor. Anne onu niye dinler? Nedir orada dinlediği nokta? Bakacak, dinledi. Diyecek ki yavrum bu benim meselem değil. Bu senin eşinle olan özel bir mesele. Oturup dedikodu eder mi insan eşiyle olan noktayı? Kız veya erkek fark etmiyor o noktada. Bunlar bizim meselemiz değil. Bu noktada oturup eşinle bunu konuş dediği zaman bir sıkıntı, evlilikle ilgili sıkıntı da ortadan kalkıyor.
Tam da bunu soracaktım hocam. Şimdi son dönemde bir moda var yine. Kızım benim en iyi arkadaşım falan diye anneler böyle Facebook'larda, Instagram'larda kız evli barklı, anne evli barklı, işte kız evli barklı, benim en iyi. Bu sizce sağlıklı mı? Bir insanın evladı
arkadaş değildir. Kız da erkek de değildir.
Yani biri 50, biri 30 yaşında olsa bile arkadaş olmaları sağlıklı mı?
Şeydi de normalde çocuklarda da kız ve erkek arkadaşlıklarında anne çocuk arkadaşlıklarında ya da baba çocukla arkadaş olunmaz. Neden evladınız arkadaş olmazsınız? Arkadaş ne demektir? Yaştaşınız demektir. Ya da yoldaşınız demektir o noktada. Bir yerde bir ortak alanınız var demektir.
İş siz, arkadaşı olabilir.
Tabii bir şeyler paylaşırsınız. Anne rehberdir. Yol göstericidir. Şimdi o zaman ne yaparım ben? Arkadaşımın kolu koluma atıyorum onunla. Onun yanında ayağımı uzatıyorum. Arkadaşıma esprili şeyler yapıyorum. Ya da belki ailenin onay vermeyeceği yanlış bir şeyi, gizli bir şeyi arkadaşımla paylaşabiliyorum. Yani yanlış olduğunu biliyorum ama engel demiyorum kendime, olabilirim. O zaman sigarayı o zaman annemin yanında içeyim. O zaman onun yanında içip arkadaşımla içiyorum ya da okuldan kaçıyorum. O zaman anneme söyleyeyim ben okuldan kaçacağım. Arkadaşız nasıl olsa. İşte burada o arkadaşlık kavramı dediğimiz nokta, çocuğun arkadaşıyla konuşabileceği durumlara hakim olun. Çocuğunuzun dünyasına hakim olun. Bilgileriniz olsun ama ona yol gösterin anlamındadır. O yüzden de ne ileriki dönemlerde anne kız arkadaş olabilirler, ne baba oğlan ne de anne oğul olamazlar. Ve çok ilginç, güzel bir şey söylediniz. Anne kız arkadaş olanların mesleki hayatlarında arkadaşları yok. Çünkü arkadaş edinemiyorlar. Her gün telefonla anneye günlük bilgileri aktarıyorlar, aktarıyor, aktarıyor. Anne de oradan akıl veriyor. Hep söylediğim şey şu. Annenden aldığın akıl alıyorsun ama senin hayatına bir kere sen 30 yaşındasın farz edelim. Burada bir
kuşak farkı var, kuşak çağ farkı var.
Eşinle beraber eşini sen farklı görüyorsun. Senin eşin benim damadım, benim ona farklı bakışım var. Çocuklar, ben anneanneyi, babaanneyi farklı bakıyorum, o senin çocukların. Senin arkadaşınla ilgili noktada bir mesleki yeterliliğin var. Arkadaşın olan iletişimi ben nasıl değerlendirebilirim? İlkokul değil ki bir yol göstereyim o noktada. Onun için de burada ama söylemesem annem üzülür, anlatmasam olmaz. Ama kim ne konuşayım, annem akıl verir gibi. O yüzden de gençler de biraz hayatlarıyla ilgili noktalarda, danışacağı noktalara sınır getirirlerse, anneler de bu çocuklarından sürekli bilgi almak ve onların hayatlarından haberdar olmayı güzel anneliğin değil de negatif bir anneliğin içine koyarlarsa, bence birçok problem de çözülebilir bu noktada.
Bu da çok önemli. Yani bu sınırı kaçırdığınızda birçok şey darmadağınız.
Her noktada sınır vardır. Yani mesela evlilikte öyle.
Bizim programımızın da sınırı var hocam.
Öyle
son
bitiyor mu?
Dakika.
Evet,
yok.
Var mı daha var?
Onu
tamam, tamam, tamam. Evliliği her noktada sınır var. O sınırı ihlal ettiğinizde başkasının alanına girersiniz. Çocuklar, anneler girdiği zaman tabii biz dini noktayı da çok kullanıyoruz. Anne hakkı var bak. Söylemezsen olmaz. Baba hakkı var. Bak olmaz. Böyle yok. Evet hak var. Evet cennet annenin ayakları altında. Ama gece çocuğunun uyuduğundan önce uyuyan anneler. Çocukların teknolojik araçlarla meşgulken rahat eden anneler. Çocuklar teknolojik araçlarla meşgulken ya da televizyonda rastgele programlar izlerken onlar da bir köşede sosyal medyayla meşgul olan anneler.
Evliliklerini idame ettiremeyip savrulan, kendi keyfinin peşine düşen anneler,
anneler,
babalar değil mi?
Evet,
bunlar
çok çok önemli.
Hepsi aynı sepette değil
çok.
Yani.
Çocuklarıyla onların sağlıklı beslenmesini planlaması gereken, çocuk sabah okula giderken yatan anneler. Akşamleyin çocuklarıyla zaman geçirmek yerine onlardan bıktığını söyleyip kendilerine daha fazla zaman ayırmak talep eden anneler. Bunlar sadece isim olarak anne. O yüzden de burada dediğiniz gibi evliliklerde neredeyse haftada bir iki boşanma ile karşılaşabiliyorsunuz. Nedeni şu, evlenen gençler fiziksel anlamda belki 18, 20, 28, 30, 35 olabiliyorlar. Mesleki anlamda da iyi oluyorlar ama hiçbiri ruhsal, duygusal anlamda o yaşa sahip değiller. Hala bir bağ kesilmemiş, o göbek bağı kesiliyor ya, o kesilmemiş. Mesela anne karnındayken bebeğin o göbek bağı azıcık daha geç olursa bebek ölür.
Tabii.
Erken keserseniz de ölür. Bunun bir zamanı vardır. İşte dünyaya geldiğinde de o anneler çocuklarınızla o göbek bağını erken kesin ki çocuklarınız kendi yeterliklerine sahip olsun ve çocukları çok kucaklayın bebekler.
Hocam bilmiyorum siz ne diyeceksiniz. Biz sanıyorum haftaya yine anneleri konuşalım.
Öyle gibi gözüküyor. Değil mi? Öyle gibi gözüküyor.
Çok hızlıca bir soruyu sorayım. Zeynep Uyanık hanımefendinin bir sorusu var. 3 yaşında bir kızım var. Benim annemle ilişkilerim hiçbir zaman istediğim gibi olmadı. Onun için ben kızıma iyi bir anne olmak, onu iyi eğitmek ve hayatım boyunca onunla iyi bir ilişki kurmak istiyorum. Eşim her istediğini yaptığım için kızımın şımardığını söylüyor. Kızımın isteklerini reddettiğimde onu kaybedeceğimi düşünüyorum. Bu iki durum arasında dengeyi nasıl kurabilirim?
Çok basit. Çocuğun ihtiyaçlarını belirlerken çocukların onun istediklerini reddettiğinizde bu istekler çocukların gerçek ihtiyacı mı diye bir bakması lazım. Bu gerçek bir, yani bir şeker istedi çocuk, bir de normalde işte yemek yemesi gerekiyor. Yani o şekeri reddettiğinizde, almadığınızda ya da ikinci bir üçüncü oyuncağı almadığınızda çocukta bir psikolojik nokta olmaz. Çocuklar akıllı anneleri severler. Ne demektir? İleride onların sözünü dinlerler. Eğer çocuğun isteklerine sürekli tabi olan bir anneyseniz ve çocuk sizi daha çok sevsin diye, size daha çok değer versin, tavizler verirseniz ileride o çocuk sizi anne yerine koymaz. Sizin rehberliğinizi kabul etmez. Ve ileride de kendi annenizden daha kötü bir bağ olur kendi annenize. Anne belki yetişkinlikte çok baskıcıdır, kuralcıdır, aşırı belki.
O başlıkları da önümüzdeki olur. Hafta konuşalım.
Tamam, böyle yapalım.
Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair de bugün anne kavramını konuştuk. Memleketim FM'den ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ortak canlı yayınla karşınızdaydık. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Recep Özden vardı. Bir sonraki hafta, haftaya salı günü yine birlikte olabilmek umuduyla Ankara'dan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.
Özgür Piyade ile Hayata Dair.